Ayrım 32, sayfa 231. 32. Bir binbaşının karısıyla ilgili unutulmuş ama çok önemli öykü. Kendini deli olduğu besbelli birine yakın hissetmek uygun değildir. Ve Ulrich de böyle yapmıyordu. Ama neden uzmanlardan biri Mossberger'in bir deli olduğunu iddia ederken öteki bunun aksini söylüyordu? Gazete muhabirleri Mossberger'in bıçağını nasıl kullandığını anlatmalarına imkan veren uzmanlığı nereden edinmişlerdi? Ve Mossberger davası taşra kentlerinde daha bir umursamazlıkla karşılanan bir yenilikten öteye gitmezken, insanların zaman zaman aile içinde kendi Mossberger'leriyle karşılaştıkları Berlin ya da Breslau'da ise hiçbir önem taşımazken, hangi niteliklerin yardımıyla bu kentte yaşayan 2 milyon insanın yarısı için ancak aile içindeki bir kavgadan ya da bozulan bir nişanlılıktan kaynaklanabilecek ruhun başka zamanlar dingin olan alanlarını hareketlendiren, kişisel bağlamda alışılmadık ölçüde etkileyen heyecanı ve tedirginliği uyandırabilmişti. Ulrich'i toplumun kurbanlarıyla oynadığı bu korkunç oyun ilgilendiriyordu. Bu oyunun kendi iç dünyasında yinelendiğini hissediyordu. İçinde ne Mossberger'i kurtarmaya ne de adalete yardımcı ölmeye yönelik bir irade kıpırtısı vardı ve bu duygu bir kedinin kabarmış tüyleri gibi diken dikendi. Bilinmeyen bir nedenden ötürü Mossberger, Ulrich'i sürdürmekte olduğu kendi yaşamından daha çok ilgilendirmekteydi. Ulrich'i içinde her şeyin biraz çarpıtıldığı ve ruhun derinliklerinde parça parça sürüklenmekte olan bir anlamı açığa vuran karanlık bir şiir gibi pençelerini almıştı. Korkunun romantizmi diye suçladı kendi kendisini. Korkutucu ya da yasak olana düşlerin ve nevrozların yasak kalıbında hayranlık duymak, Ulrich'e tam burjuva dönemi insanlarına uygun bir tutum gibi geliyordu. Ya o ya bu diye düşündü. Ya hoşuma gidersin ya da gitmezsin. Ya seni bütün iğrençliğinle savunurum ya da bu iğrençlikle oyun oynadığım için kendimi tokatlamam gerekir. Ve sonunda belki de soğukkanlı ama kararlı bir pişmanlık bile duruma uygun düşebilirdi. Eğer toplum böyle kurbanlardan talep ettiği ahlaki çabanın yarısını kendisi harcasaydı, bugün bu türden olayları ve kişileri engellemek için çok şey yapılabilirdi. Ama daha sonra olaya çok farklı bir yönden de bakılabileceği ortaya çıktı ve bu Ulrich'in iç dünyasında tuhaf anılar uyandı. Bir eyleme ilişkin yargımız hiçbir zaman bu eylemin Tanrı'nın ödüllendirdiği ya da cezalandırdığı yanına ilişkin bir yargı değildir. Ne tuhaftır ki bunu Luther söylemişti. Büyük bir olasılıkla bunu kendileriyle bir süre dost olduğu mistiklerden birinin etkisiyle yapmıştı. Aynı şeyi hiç kuşkusuz başka inanç sahipleri de söyleyebilirlerdi. Burjuva anlamında onların hepsi birer ahlak dışıydı. Neredeyse amaçla araçlar arasında ayrım yapan Machiavelli gibi onlar da günahlar ile günahlara rağmen lekesiz kalabilen ruh arasında ayrım gidiyorlardı. İnsan yüreği onlardan sökülüp alınmıştı. İsa'da da bir dış, bir de iç insan vardı. Ve dış nesnelere ilişkin olarak yaptıklarının tümünü dış insanı çıkış noktası alarak yapar, bu arada iç insanla arasında kesin bir ayrılık bulunurdu der Eckhart. Böyle ermişler ve inanç sahipleri sonunda Mossberger'i bile aklayabilirlerdi. İnsanlık o zamandan beri elbet ilerlemişti. Ama Mossberger'i öldürecek olmasına karşın bu insanlık, onu belki de aklayabilecek olan o kişilere saygı duymak gibi bir zaaftan henüz kurtulamamıştı. Ve şimdi Ulrich, küçük bir tedirginliğin ardından bir cümleyi anımsamıştı. Cümle şöyleydi. Bir sodomistin ruhu hiç zahmetsizce bir kalabalığın içinden geçip gidebilir ve gözlerinden bir çocuğun ışıl ışıl gülümsemesi okunabilir. Çünkü her şey görünmez bir ilkeye göre işler. Bu, ilk cümlelerden pek farklı değildi ama hafifçe abartılmış havasıyla çürümüşlüğün kokusunu salıyordu. Ve görüleceği gibi bu cümle bir mekanın varlığını da gerektiriyordu. Masalarının üstünde sarı renkli Fransızca cep kitapları bulunan, kapı yerine birbirine takılmış küçük cam çubuklardan oluşma perdelerin asılı olduğu bir odaydı bu. Ve göğsünde bir elin kalbini çekip çıkartmak için açık bir tavuk ölüsüne dalmasına benzer bir duygu hissetti. Çünkü bu cümleyi Diotima, Ulrich'in ona yaptığı ziyaret sırasında söylemişti. Ayrıca cümle, Ulrich'in gençlik yıllarında sevdiği, fakat o zamandan beri bir salon filozofu saya geldiği çağdaş bir yazara ait. Bu tür cümlelerin tadı üstüne parfüm dökülmüş ekmeğinki kadar kötüdür. Öyle ki insan 10 yıllar boyunca onlarla hiçbir ilişkisi olsun istemez. Fakat bu yüzden içinde beliren tatsız duygu ne kadar güçlü olursa olsun o anda Ulrich bu cümlenin kendisini ötekilere, o gizemli dilin sahici cümlelerine geri dönmekten alıkoymasına, yaşamı boyunca göz yummuş olmasını utanç verici saymaktaydı. Çünkü içinde onlara ilişkin ve salt anlamanın sınırlarını aşan özel ve dolaysız bir anlayış vardı. Ama tamamen onlardan yana çıkmaya hiçbir zaman karar verememişti. Bunlar, yani ona bir kardeşlik ifadesiyle seslenen cümleler, bilim ve matematik dilinin buyurgan tonunun karşıtı olan, fakat kaynağı kestirilemeyen, yumuşacık ve karanlık bir içtenlikle seslenen cümleler, herhangi bir bağlamdan uzak, ender uğranan adalar gibi işlerinin arasında serpiştirilmişti. Ancak Ulrich elbet onları bildiği ölçüde bu cümlelere kuş bakışı baktığında bağlamlarının aldanabildiğini hisseder gibi oluyordu. Sanki birbirlerinden pek de uzak olmayan bu adalar arkalarına gizlenmiş bir kıyının önüne yerleştirilmişlerdi ya da tarih öncesi zamanlarda batıp gitmiş bir kara parçasının kalıntılarını temsil etmekteydiler. Ulrich, denizin, sislerin ve sarı gri ışıkta uyumakta olan alçak ve siyah renkli kara parçalarının yumuşaklığını hissetti. Küçük bir deniz yolculuğunu, yolculuk edin, başka şeyler düşünmeye bakın sloganları doğrultusundaki bir kaçışı anımsadı. Ve hangi tuhaf, gülünç bir biçimde büyülü yaşantının korkutucu gücüyle öteki bütün benzerlerinin önüne geçtiğinin tam olarak bilincine vardı. O zamandan beri aradan geçen yıllarla kıllı derisi sertleşmiş ve kavalaşmış olan göğsünde bir an boyu 20 yaşında birinin kalbi attı. 32 yaşındaki göğsünde 20'lik birinin kalp atışları Ulrich'e bir delikanlının bir adama verdiği ahlak dışı bir öpücük gibi geldi. Yine de bu kez anıdan kaçmadı. Bu 20 yaşındayken yaşça ve özellikle de evli barklı ve yerleşik olması anlamında kendisinden epey büyük bir kadına duyduğu tuhaf biçimde son bulmuş bir tutkunun anısıydı. İşin ilginç yanı, bu kadının görüntüsünü ancak şöyle böyle anımsamasıydı. Donuk bir fotoğraf ve yalnız kaldığında onu düşündüğü saatlere ilişkin izlenimler. Kadının yüzüne, giysilerine, hareketlerine ve sesine ilişkin doğrudan anıların yerini almıştı. Zaman içinde kadının dünyası onunkine öylesine yabancılaşmıştı ki, kadının bir binbaşının karısı olduğunu söylemek Ulrich'e eğlendirici bir biçimde inanılmaz geliyordu. Şimdi herhalde çoktandır bir emekli albay karısı olmalı diye düşündü. Alayda kadının eğitim görmüş bir sanatçı, bir piyano virtüözü olduğu ama ailesinin isteği yüzünden bu uğraşını hiçbir zaman resmen sergilemediği anlatılmıştı. Sonradan da evliliği nedeniyle bu zaten olanaksızlaşmıştı. Alaydaki şenliklerde kadın, ruhun vadileri üzerinde süzülen, iyi parlatılmış bir güneşin parıltılarını saçarak gerçekten de güzel piyano çalardı. Ve Ulrich daha en baştan bu kadının fiziksel varlığından çok temsil ettiklerine aşık olmuştu. O zamanlar Ulrich adıyla anılan Teğmen çekingen biri değildi. Bakışları kadınlara talimliydi ve hatta bazı iffetli hanımlara uzanan hırsızların yürümekle biraz eskitmiş oldukları gizli patikalarda keşfettiği olmuştu. Büyük aşka gelince, o bu 20'lik subaylar için elbette böyle bir şeyi istedikleri takdirde farklı bir şeydi, bir kavramdı. Girişimlerinin ulaşım alanının dışındaydı ve yalnızca çok büyük kavramlarda olduğu üzere son derece yaşanmışlıktan yoksun, bu yüzden de göz kamaştıracak kadar bomboştu. Ve Ulrich yaşamında ilk kez kendinde bu kavramı uygulamaya koyma imkanını keşfettiğinde bu işin olması da kaçınılmaz hale gelmişti. Bu arada binbaşının karısına da ancak bir hastalığın açığa çıkmasını sağlayan son nedene benzer bir rol düşmüştü. Ulrich aşk hastalığına yakalanmıştı. Ve hakiki aşk hastalığı bir mülkiyet tutkusu değil, Fakat dünyanın yumuşak bir biçimde peçesinden sıyrılması demek olduğundan ve insan bu uğurda sevgilisi üzerinde mülkiyet kurmaktan memnuniyetle vazgeçtiğinden Teğmen de binbaşının karısına kadının dünyayı o güne kadar hiç duymadığı, alışılmadık ve sürekli bir biçimde açıklamıştı. Takım yıldızlar, bakteriler, Balzac ve Nietzsche düşüncelerden oluşma bir hunide çalkalanıp durmaktaydı. Binbaşının karısı bu huninin sivri ucunun gittikçe artan bir nitelikle kendisinin bedenini Teğmen'inkinden ayıran, o zamanın modasına göre ahlaka yasaklanmış, belli farklara yöneldiğini hissediyordu. Bu aşk yüzünden ona kalırsa daha önce aşkla hiçbir zaman ilintisi olmamış sorularla arasında ısrarlı bir ilişki kurulmuş, kafası karışmıştı. Atla çıktıkları bir gezinti sırasında atlarının yanında yürürlerken elini bir an Ulrich'e bırakmış ve dehşetle bu elin Ulrich'inkinin içinde baygın kala kaldığının ayırdına varmıştı. Ertesi anda el bileklerinden dizlerine kadar bir yangındır başlamış, bir yıldırım bu iki insanı neredeyse yolun kenarındaki otların arasına yuvarlayacak gibi olmuştu. Otların arasına oturmuşlar, hararetle öpüşmüşler ve ardından utanmışlardı. Çünkü çok büyük, çok alışılmadık bir aşktı. Öyle ki şaşkınlıktan akıllarına böyle sevişmelerde adet olanın dışında bir şey söylemek ya da yapmak gelmemişti. Sabırsızlanan atlar iki sevgiliyi sonunda bu durumdan kurtarmışlardı. Binbaşının karısı ile ona göre çok genç olan Teğmen'in aşkları bütün akışı boyunca kısa ve gerçek dışı kalmıştı. İkisi de hayrete kapılmışlar, birbirlerine daha birkaç kez sımsıkı sarılmışlardı. Bir şeylerin yolunda gitmediğini, giysilerin ve ahlakın engellerinden kurtulmadıkları sürece bu şeyin birbirlerine sarıldıklarında da bedenlerinin kavuşmasını önleyeceğini ikisi de hissetmişlerdi. Binbaşının karısı kendinde yargılayabilme gücü bulmadığı bir tutkudan mahrum olmak istemiyordu. Fakat kocasından ve aradaki yaş farkından kaynaklanan vicdan azapları gizlice, hafiften hafiften kapısını tıklatmaktaydı. Ve günün birinde Ulrich ona sudan gerekçelerle uzun bir izne çıkmak zorunda olduğunu bildirdiğinde subay karısı gözyaşları arasında rahat bir soluk almıştı. Ulrich ise o zamanlar sırılsıklama aşık olduğu için bir an önce ve elden geldiğince bu aşkın kaynağından uzaklaşmaktan başka bir şey istemiyordu. Hemen ardından nereye gideceğini bilmeden yola çıkmış, tren yolu bir sahil ile noktalanıncaya kadar yoluna devam etmiş, bir tekneyle en yakın adaya geçmiş ve burada tanımadığı, bilmediği tesadüfi bir noktada en temel barınma gereksinimine yanıt veren bir yerde kalmıştı. Ve daha ilk gece sevgilisine hiçbir zaman göndermediği uzun bir mektup dizisinin ilk mektubunu yazmıştı. Düşüncelerini gündüz vakti de dolduran, gecenin sessizliğini taşıyan bu mektupları sonradan kaybetmişti de, mektupların misyonu da herhalde zaten buydu. Ulrich, ilk başlarda daha çok aşkından ve bu aşkın esinlendirdiği düşüncelerden söz etmişti. Ama bunlar kısa süre sonra manzara tarafından gitgide geri plana itilmişti. Sabahları güneşle uykusundan uyanıyordu ve balıkçılar denize açılıp kadınlarla çocuklar da evlere kapandıklarında bu serüvensi atmosferiyle öne çıkmış toprak parçasında ve o adanın iki küçük yerleşme bölgesi arasındaki çalılıklarda ve kayalıklarda otlayan bir eşek sanki adadaki tek canlılar olup çıkıyorlardı. O zaman Ulrich de kader arkadaşı gibi yaparak kayalığı tırmanıyor ya da denizin, kayaların ve gökyüzünün eşliğinde adanın kıyısına uzanıyordu. İddialı bir girişim değildi bu aslında. Çünkü büyüklük farkları da tıpkı böyle bir birlikteliğin içinde ruh ile canlı ve ölü doğa arasındaki farkların ortadan kalkması ve nesneler arasındaki her türlü farkın azalması gibi yitip gidiyordu. Bu durumu çok soğukkanlı dile getirmek için bu farkların aslında ne yitip gittiği ne de azaldığı ama anlamlarının üstlerinden döküldüğü de söylenebilirdi. Tıpkı aşkın mistisizminin etkisi altındaki dindarlarca yapılan ve genç süvari Teğmen'inin o zamanlar hiç bilmediği bir tanımlamada olduğu gibi böyle bir durumda insan artık insanlığı bağlayan hiçbir farklılaşmaya tabi değildi. İnsanın normalde avının izini süren bir avcı gibi bir gözlemin de izini sürmesine, ve onun peşinden giderken düşünmesine karşın Ulrich bütün bunlar üzerinde düşünmüyordu. Dahası onları herhalde algılamıyordu bile. Sadece iç dünyasını alıyordu. Aslında aynı zamanda dile getirilemez bir taşınıp götürülmeye kapılıp gitmesine karşın manzaraya dalıp gidiyordu. Ve dünya gözlerinin sınırlarını aştığında bu dünyanın anlamı içeriden sessiz dalgalar halinde ona doğru yükseliyordu. Ulrich'in yolu dünyanın kalbine düşmüştü. Kendisiyle çok ırak olan sevgilisi arasındaki uzaklık en yakındaki ağacın uzaklığı kadardı. Derinlik duygusu tıpkı rüyada iki canlının ötekine karışmaksızın birbirlerinin içinden geçebilmeleri gibi canlıları uzamsız birleştiriyor ve bütün ilişkilerini değiştiriyordu. Ama sözü edilen durum bunun dışında bir rüyayla herhangi bir ortaklık taşımıyordu. Apaçıktı. Apaçık düşüncelerle tıka basa doluydu. Sadece içinde hiçbir şey nedene, amaca ve bedensel tutkuya göre yönlenmiyor. Fakat her şey sürekli fışkıran suyun bir havuza dökülüşü gibi hep yeniden oluşan çemberler halinde yayılıyordu. İşte Ulrich'in mektuplarında da tanımladığı bundan başka bir şey değildi. Bu, yaşamın bütünüyle değişik bir biçimiydi. Alışılagelmiş dikkatin odak noktasında olmayan, nitelikten arındırılmış bir şeydi ve bu gözle görüldüğünde buna ait olan ne varsa biraz dağınık ve bulanıktı. Ama görünüşe bakılırsa başka merkezlerden yine kırılgan bir güvenle ve nitelikle beslenmekteydi. Çünkü yaşamın bütün soruları ve olayları eşsiz bir hafifliğe, yumuşaklığa ve dinginliğe bürünüyor. Aynı zamanda da bütünüyle değişik bir anlama kavuşuyordu. Örneğin, düşünmekte olan insanın elinin üzerinden bir böcek koşarak geçtiğinde bu bir yaklaşma, geçip gitme ve uzaklaşma değildi. Onlar böcek ve insan değildi. Fakat kişinin yüreğini tarifsiz bir biçimde harekete geçiren bir olaydı. Hatta olay bile değil, olmakta olmasına rağmen yalnızca bir durumdu. Ve bu türden sessiz deneyimlerin yardımıyla genelde normal bir yaşamı oluşturan her şey, Ulrich'in onlarla her ilişki kuruşunda dönüm noktası sayılabilecek bir önem kazanıyordu. Binbaşının karısına olan aşkı da bu durumda hemen daha önceden saptanmış olan yörüngeye oturmuştu. Sürekli düşündüğü kadını bazen kafasında canlandırmaya ve o anda ne yapmakta olduğunu görmeye çalışıyordu. Onun yaşam koşullarını çok iyi bilmesi bu çabalarını çok güçlü bir biçimde destekliyordu. Ama bunu başarıp sevgilisini gözlerinin önünde görür görmez onca sonsuz bir uzgörüyle saydamlaşmış olan duyguları kamaşıyor ve Ulrich onun resmini hemen yine büyük bir sevgilinin bir yerlerde onun için varoluşunun o mutluluk verici kesinliğine indirgemek zorunda kalıyordu. Çok geçmeden binbaşının karısı Ulrich için bütünüyle iç dünyasındaki aydınlanma mekanizmasının kişisellikten uzak bir güç merkezine, su altındaki dinamosuna dönüştü ve Ulrich son bir mektup yazarak ona o büyük aşk uğruna yaşamanın kendini esirgemekten, kendine mal etmekten ve yemek tutkusundan kaynaklanan mülkiyetle ve benim ol isteğiyle aslında hiçbir ilintisinin bulunmadığını açıkladı. Bu, Ulrich'in gönderdiği tek mektup ve aşk hastalığının da tahminen doruk noktası olmuştu. Bunu da hemen hastalığın sonu ve ani kopuş izlemişti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Luther, L-U-T-H-E-R, Machiavelli, M-A-C-C-H-I-A-V-E-L-L-I, Eckhart, E-C-K-E-H-A-R.